Herkese Beni Bana Anlatın 11. bölümünde ben Taner Turna ile yeniden birliktesiniz. Bu giriş böyle bende bir sabitleşti ama çok da memnun değilim açıkçası, öyle söyleyeyim. Başka şekillerde de bir giriş yapma niyetim var ama neyse, şimdi kolaya kaçasım geldi. O yüzden 17 Haziran'da saat 22.24'te kaydetmeye başladığım bu bölüm için böyle bir giriş yapmış oldum. Her neyse, bunu bir kenara bırakalım. Bu bölüm aslında benim bundan önce kaydettiğim bölümlerdeki belli konuları bir üst çatıda toplamaya çalışacağım bölüm olacak. En baştan bunu söyleyeyim. Buna tesadüfen bir tane daha eklendi. Yanılmıyorsam 4. bölümde çevrim içi müzik platformları dışında müzik nerelerden takip edebiliriz başlığı altında bağımsız radyo önerilerinde bulunmuştum. Hatta bunu yaparken de dünyada bunun yükselen bir trend olduğunu, dinleme alışkanlıkları arasındaki yerinin arttığından da bahsetmiştim. Ben bundan galiba yaklaşık 2-3 hafta önce çok sevdiğim bir sanatçı olan Nicolas Yar'ın bir özel şov duyurusuyla Radio Alhara isimli yeni bir radyo ile tanıştım. Bu radyo Filistin merkezli bir radyo. Böyle inceledim. Tam böyle bir web siteleri yok. Ama inanılmaz. Yani biraz daha böyle background, arka tarafta kalmayı tercih eden bir radyo ve ama bir o kadar da inanılmaz şovlara, inanılmaz programlara imza atan ve o programları bünyesinde, yayın akışında tutmaya çalışan, tutan ve ciddi bir çeşitlilik sunan bir radyo olduğunu fark ettim. Birkaç kere dinledikten sonra. Çok yakın zamanda çok sevdiğim Worldwide FM'le bir işbirliğine gittiklerini öğrendim. O Worldwide FM'in kurucusu olan Giles Peterson'ın bir şovunu artık yayınlayacaklarını öğrendim. Aynı şekilde onların da Worldwide FM'in yayın akışı içerisinde bir slot elde ettiklerini öğrendim. Böylelikle düzenli dinlediğim 4-5 tane radyo ek olarak arada açmaya başladım bu radyoyu. Az önce de tam bu podcast'e başlamadan önce yine sosyal medyalarından bir duyuru gördüm ve İlhan Erşahin'in bir programı olacağını fark ettim. Yani öğrendim daha doğrusu. Ve hemen böyle bilgisayarın başındaydım zaten, böyle podcast bölümüne başlamadan önce bir bakayım kafamdaki düşünceleri birkaç kelime de olsa yazayım dediğim noktada hemen o programa bağlandım ve çok çok güzel bir İlhan Erşahin seçkisi dinlemiş oldum bu sayede. Hazır bunun üstüne de bölümü kaydediyorken arada bu öneriyi de sıkıştırmak istedim. Ben ne yapıyorum bu aralar gibi bir bölümüm mü olsa, çünkü anlatmak istiyorum açıkçası. Çünkü yani gerçekten neler yaptığımı anlatmamak insanın hayatında bence ilginç bir aşama. Çünkü bir paydaşınız olduğunda yaşam alanınız içerisinde birine ne yaptığınızı anlatmasanız da bununla ilgili sizi ne yaptığınızı bilen bir ya da birden fazla insan bulunuyor etrafınızda. Ya da bir canlı, herhangi bir canlı da olabilir bu. Benim tekil devam eden yaşamım içerisinde en önemli değişimlerden bir tanesi de bu oldu. İnsanlarla, daha doğrusu insanlarla demesem de böyle çok tuhaf oldu ama aslında yakın arkadaşlarımla sürekli kafamı kurcalayan konuları, öğrendiğim şeyleri, onların hayatlarında olan bitenleri, onların fark ettikleri ya da keşfettikleri yeni şeyleri üzerine bir iletişim olmasına çok alışıktım. Ama bu değişen yaşam koşullarımla birlikte bunun olabilitesi ve bunun gerçekleşme seviyesi ya da miktarı, artık neyse konuşun, söyleyemedim, o doğru kelimeyi bulamadım. Sizin aklınıza ne geliyorsa yapıştırın cümlenin bundan sonraki bölümüne. İşte onu daha az yapmaya, daha seyrek gerçekleştirmeye başladım. Bununla birlikte bazı ihtiyaçlar ortaya çıktı. Yani evde bunu biraz da terapi sürecinde keşfettim. Önce bu çok sevdiğim Hermann Hesse'nin biyografi kitabını okurken onun yaşamının çok çok büyük bir bölümünde kitaplarını okuyan insanların ona yazdığı mektuplara özenle cevap verdiğini öğrendim. Ve bu mektuplar böyle kafanızda 3-5 mektup gibi canlanmasın. Bayağı günde 300'e 400'e yakın mektuba cevap verdiğini, çok nadir kendisine gönderilen bir mektuba cevap vermediğini öğrendim. Ve çok da şaşırdım çünkü ciddi bir vaktini alıyormuş. Hatta yaşamının son döneminde bununla ilgili çok serzenişte bulunduğunu arkadaşlarına yazdığı mektuplardan da öğrenebiliyoruz. Çok kısacık bir dönem içerisinde, yani yaklaşık 10 yıl içerisinde şu anda arşivlenmiş 30 binden fazla mektubun olduğu biliniyor. Yani bu böyle bir an ilk başta böyle şey geldi. Neden bu kadar zamanını bunu harcamış, ama sonrasında aslında o ikili diyaloglarla bir şekilde ona kapısını açmış, halihazırda kapısını açmış insanlarla o iletişimi, o zihninde dönen düşünceleri ya da o zamana kadar elde ettiği fikirleri paylaşma ya da paylaşmama, ikisi de olabilir, fırsatını kaçırmamış, geri çevirmek istememiş. Bir noktada da böyle anlamaya çalıştım onu. Pek çok noktada anlamaya çalıştım da bu da onlardan bir tanesiydi. Sonrasında ben de aslında uzun uzun yazmayı bir bakıma kendime ket vurmadan, böyle bir zihin akışında hislerimi kelimelerle dile getirmeyi çok özlediğimi fark ettim. Ve kendime mektup arkadaşı, yani dijital mektup arkadaşı arayışına girdim. Arayışına girdim derken aslında bunu kime gönderebilirim, kime bundan bahsedebilirim? Ya da kimimle bu şekilde bir iletişim başlatabilirim ya da var olan iletişimimizi buna dönüştürebilirim diye düşündüm. Ve peşi sıra böyle yazmaya başladım. Bu çok, yani uzun mailler atmaya başladım daha doğrusu. Çok da hoşuma gitti. Pek çok noktada da kendimi de besledi. Bir noktada düşüncelerimi daha somut bir şekilde görmeye başladım. Bulunduğum yaşamı, oluşturduğum hayat düşüncelerini daha net bir şekilde görmemi sağladı. Cevap verenler oldu, hiç cevap vermeyenler de oldu. Ama aslında o göndere bastığınız anda kendi misyonunu yerine getirmiş oluyor. Böyle bir değişim var hayatımda. Bundan da hani yeri gelmişken böyle konudan konuya geçmiş olmasın, ama bununla birlikte aslında yine buna paralel olarak, yani bu birazcık da kendi görünürlüğünü arttırmak, dünya üzerindeki görünürlüğünü arttırmaktan bahsediyorum. Çünkü bir anda şey, bu eve kapanma hali çok fazla modern hayatın tezatına giden bir soyutlaşmaya bizi yönlendirdi. Günün sonunda kendi adıma konuşacak olursam, günümün ya da öznel hayatımın çok sınırlı bölümünü paylaşan bir insanım. Fakat bununla birlikte, yani sosyal medya üzerinden bahsediyorum, ama bununla birlikte arkadaşlarımla istediğim zaman yüz yüze görüşemiyor olmak ve işte geri kalan birçok etkileşimi hayatından azaltmış olmak böyle ciddi bir dünya üzerindeki varlığını sorgulama noktasına getiriyor insanı diye düşünüyorum. En azından bende bu şekilde oldu. Şunu fark ettim, zaten bir süredir aslında cam kenarındaki koltukta vakit geçirmeye başlamıştım. Yani daha doğrusu kitap okumak için ya da dinlenmek için o koltuğu kullanıyordum. Bu koltuğun özelliği aslında hem cam kenarında olması hem de yüksek girişli evimin sokağa bakan tarafında olması. Ve orada olmayı başka bir şekilde sevmeye başladım diyebilirim bu dönem içerisinde. Sokaktan geçenlere bakmak, üst komşu, yan komşu, çapraz komşu olan bir tane, oradaki diyaloglar, ev içi hareketler falan, onları bir şekilde gözlemliyor olmak hoşuma gitmeye başladı. Sonra bunu terapide de konuşunca aslında bunun arka tarafında aynı şekilde, aynı zamanda işte mektup göndermeye başlamakla ilgili durumumla da birleştirince, bunun aslında dünyadaki varlığımı, hani merhaba, merhaba ben buradayım, Taner yaşıyor burada gibi bir çağrının fiziksel aktivitelerle hayatımdaki yeri olduğunu fark etmiş oldum. Bu aslında bir şey değiştirmedi. Yani bu çok normal bir bakıma da. Ve bu bir noktada beni de rahatlattı ve bana iyi hissettirdi. Çünkü aynı şey bu yaşadığınız ev için de geçerli. Bugün bilmiyorum herkesin bu evin içerisindeki minik değişiklik tutkusu var mıdır, ama bugün herhangi bir rafta bulunan kitabı alıp başka bir yere koyduğunuzda ya da işte en ufak bir mobilyanızı kaydırıp bir köşeye yerleştirdiğinizde orada yaşadığınızı, orada sizin yaşadığınızı hissettiriyorsunuz kendinize. Dolayısıyla bu da bence iyi gelen ve bu istekle zaten gerçekleştirilmiş bir aktivite ya da bir hareket olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte bu konuya girmeden önce biraz fazla mı konuştum diye şöyle bir, bu arada 12 dakika olmuş, wow diyorum sadece. Bölümü burada da kesebilirim aslında. Gerçekten böyle kısa bölüm yapsam mı ya da kısa bölümler daha mı iyi olur gibi bir düşüncem de olmuyor değil zamanla. Ama bu bölümü giriş yapayım ve giriş yaptıktan sonra da aslında çok da uzatmadan bir noktada bağlamaya çalışayım. Böyle bir kaygım yok bu arada, çünkü serbest akışta bir bölüm yapıyorum. Bu bölümün başlığı aslında insan en çok kendine mi oynar? Buradan girmemin sebebi bir süredir kendi davranışlarımı, kendi davranış reflekslerimi, olaylara karşı olan duruşumu, ruhsal modlarıma karşı geliştirdiğim önlemleri bir bakıma gözlemliyor olmam ve bununla birlikte belli keşfedişlerimin oluşması. Dolayısıyla aslında bu bölümü bu başlıkta toplamış olmam, daha önce modern hayatımızdaki alışkanlıklar ve utanç duygusu üzerine kaydettiğim diğer bölümlerin bir çatısını oluşturuyor aynı zamanda. Nasıl bunlarla bir bağlantı kurabiliriz diye soracak olursanız, ki yani ben şu an kendime soruyorum sizin niyetinize. Şöyle ki, utançla ilgili bölümde özellikle şöyle söylemiştim. Bir modern hayat içerisindeki düzenimizde çok fazla karar almaktan ötürü hem ilişkilerimizde hem de olağan günlük akışımızda böyle sürüye demeyeyim ama genel geçere kendimizi kaptırdığımız süreçlerimiz oluyor. Bu da hem ilişkilerde hem geliştirmeye çalıştığımız fikirlerde bizi genel algının, genel kümenin içine sokuyor. Yani bizi bir noktada öznelleştirecek, ayrıştıracak taraflardan hep uzak tutuyor. Yani bir kümeye dair olmak istiyoruz. Bu küme niş de olabilir, çok ana akım da olabilir ama bir kümenin içinde olmak istiyoruz. Bir şeylerin parçası olmak istiyoruz. Bizim gibi düşünenlerin varlığını bilmek istiyoruz. Ama bunu ilk düşünen ya da bunu sadece ben düşünüyorum diyebilen bir düşünce silsilesine girmekten korkuyoruz ya da girmek istemiyoruz. Şimdi bu noktada bu bir şey ispatlamaz ama var olan benliğimizi ve karakterimizi, sınırlarını ortadan kaldırır. Ya da ortadan kaldırır çok biraz ağır bir söylem. Silikleştirir diyelim. Aslında utanç duygusu da tam bu noktada bize kendi sınırlarımızı hatırlatan, o sınırları tekrardan belirginleştiren bir his. Dolayısıyla pek çok farklı negatif tarafları olsa da bunu sağladığı için ve bu açıdan bakabildiğiniz noktada işte neye utanıyorum ben toplum içerisinde düşüncelerimi ifade etmekten. Şimdi buna başka bir taraftan da bakabilirsiniz ama bu nokta kendi, yani az önce söylediğim taraftan da baktığınızda burada sizinle ilgili belli fikirlerin çok net ifade edildiğini, kendi karakterinizin yansımalarını bizzat görebildiğiniz bir akış içerisinde olduğunuzu fark edebilirsiniz. Yani ben en azından şunu fark ettim. Bazı noktalarda kendi utanç hissimin ya da utanma halimin üstüne gittiğimi. Yani şu an biriyle diyalog kuruyorum ve bir şeyler konuşuyorum. Bir şey söylemekten çekindiğim anda ya da utandığım anda ya da yani onu hissettiğim anda onun üstüne gitmeye çalışıyorum. Ve böylelikle aslında hem o utanç hissini aşmaya hem de benim böyle bir şeyim varmış. Ben demek ki bundan utanıyormuşum. Böyle bir durum olduğunda ben bu hissi, utanç hissini yaşıyormuşum. Farkındalığı kazandırıyor. Birincisi bu nokta. Diğeri de aslında hayatımızda pek çok alışkanlık oluştuğu için ve bu alışkanlıkları sayısı da gitgide arttığı için İşte modern dünyadaki alışkanlıklar bölümünde de biraz bundan bahsettim. Bu kimi zaman hayat kurtaran bir şey, ki içinde bulunduğumuz pandemi durumundan ötürü bence hayat kurtaran noktaları çok daha fazla. Ama aynı zamanda da bizi otomatize eden, bilinç seviyemizi minimuma indiren ve bununla birlikte de monotonluğu çok yüksek seviyelere çıkaran bir durumu da taşıyor. Ben bir süre önce bu podcastler sayesinde bir müzisyenle tanıştım. Onun ilk şarkısını yayınlamadan önceki, hemen önceki zamanlarda tanıştık. Benimle ilk şarkısını paylaştı. Dinledim, üzerine konuştuk. Hatta benim işte bu mailleşme, mektuplaşma dönemime denk geldi. Hiç uzun uzun birbirimize mailler atmaya başladık. Hala da devam ediyoruz. İsmi Tender Twin. Onun için bir hikaye yazmıştım. O şarkıyı dinlerken ben de zihnimde bir hikaye canlanmıştı ve o hikayeyi, şarkının ismi de Triangles. Herhangi bir platformdan dinleyebilirsiniz şarkıyı. Benim çok hoşuma gitmişti. Böyle bazı şarkılar gerçekten sizi, yani daha doğrusu beni metinsel üretime itekler. Bu da öyle oldu. Ve orada işte bu düşünceler dizilimde varken biraz dönüp dolaşıp bir sorgulama aşamasına girdim. Mutlulukla olan ilişkimi sorguladım. Çünkü mutluluk içinde olmayı, o hissi yaşamayı çok fazla tatmadığımı ya da buna odaklanmadığımı fark ettim. Genel olarak aslında o yolculuğu, mutluluğa gidecek, beni mutlu edecek süreci olan yolculuğumu önemsediğimi ve bir şeyleri başardığımı hayatımda ve o başarının ardından da o başarının ardından demem aslında bile şu anda bunu temsil ediyor. O başarının içinde kalmayı tercih etmediğimi, hemen bir sonraki seviyeye geçtiğimi, dolayısıyla bu oradaki his yoğunluğunu asla yaşamayı tercih etmediğimi fark ettim. Sonrasında beraberinde şunu da gördüm. Bir şeylerden kaçmayınca sığınmanın bir anlamı olmadığını fark ettim. Yani hepimiz bir, daha doğrusu üretim süreci içerisinde ya da yaşadığımız hisler döngüsü içinde bir kaçma halinde olduğumuzu ve bununla beraber de bir sığınma ihtiyacımızın olduğunu fark ettim. Dolayısıyla hep böyle üretimlerimiz de o yani bir kaçış sonrası sığınmayla gerçekleştiği için pek çok hayatımızdaki bizi motive eden dinamikleri de bununla eşleştirdiğimizi fark ettim. Yani bir şeyi yaratma halimizin hep bir ön koşul olduğunu fark ettim. Bu ön koşullu da süreç içerisinde kendimize böyle bir tanımladığımızı, yani işte kendini çok mu kötü hissediyorsun? Çık dışarıya yürüyüş yap. Kendini tedirgin, kaygın çok yüksek mi hissediyorsun? Hemen bilgisayarı kapağı, kitap al eline, odaklanmaya çalış, kitabı oku. Ya da başka bir şey mi oldu? İkinci seçeneğin, yani ya da bunları gerçekleştiremiyor musun? İkinci seçeneğin yemek yapmak olsun. Üçüncü seçeneğin işte oyun oynamak olsun. Dördüncü seçeneğin spor yapmak olsun falan gibi böyle peşi sıra, hatta sıraladığımız durumlara, koşullara, yaşadığımız yere, o an bulunduğumuz lokasyona göre bile bir sıralamamızın oldu. Bir acil çıkış planımız, acil hareket planımızın olduğunu fark ettim. Bu bana birazcık üzücü ve garip geldi açıkçası. Yani gariplik kısmını hadi bir kenara koyuyorum da üzücü geldi. Çünkü burada kararların çoğunu ben oluşturmuş olsam da o süreç içerisinde kararların çoğunu ben almadığımı fark ettim. Yani biraz karışık bir konu ama burada böyle şarteli kapattığımız anda ya da kontrolü bir noktada bilir kişiye, yani içimizde tekrarlı olayları deneyimlemiş olan bilincimize bıraktığımız anda bir şeylerin takır takır kusursuzca ilerlediğini fark ettim. Ama bizim burada bilinci bırakıyor olma halimiz bana bir noktada böyle tedirgin edici geldi ve yine aslında dediğim sınırların silikleştiğini ve kendim olma halimi bulamadığımı fark ettim. Ve bir şekilde de şunu anladım tüm bu sürecin içerisinde döndüğümde de, evet, insan en çok kendiyle oynuyor. Sorun şu ki kendinin oynadığının farkında mı bunu gerçekleştiriyor? Aslında çoğu zaman hayır bunun cevabı. Biraz bunu irdelemeye başladım kendi hayatımda. Gerçekten hangi olayları peşi sıra koyuyorum? Bu olaylar değerlendirme koşullarım neye bağlı? Yani bu pek çok noktada ailevi, daha doğrusu çok da böyle klasik olacak ama işte çocukluk dönemi içerisinde o aile hayatının düzeni içerisinde yaşadığınız deneyimler, olaylar silsilesinde gelişmiş ve sizin kendinize böyle bunu bir parça olarak yerleştirdiğiniz ve asla sorgulamadığınız ve kendiniz için en faydalı olarak ya da en yararlı olarak belirlediğiniz davranışlarla gerçekleşiyor. Ve bunu bir şekilde soymak, altını kazımak ya da şu anki düşüncelerinizle, şu anki hissettiklerinizle yeniden yorumlamak gerektiği ihtiyacı bende oluştu. Ve biraz bu noktalarda dolanmaya başladım diyebilirim. Yavaş yavaş aslında konuyu burada toparlamak istiyorum. Çünkü bu böyle bir oradan oraya aldım, buradan buraya koydum ve sonucunda bu çıktı gibi bir durum değil. Benim şu aralar kendi hayatımda sorguladığım ve fark ettiğim belli konulardan bir tanesi. Bununla ilgili bir yerlere gidersem ya da yeni bir şey gibi böyle Age of Empires, oyun dedim ya, aklıma oyun geldi. Age of Empires oynayanlar böyle ilk oyuna başladıklarında işte kendi medeniyetinizin olduğu yer dışında harita karanlık olur. İşte oralara emret efendim falan yaparım diyen çalışanlarınızı gönderip o haritayı açarsınız ya da böyle atlı askerinizi gönderip o haritayı açarsınız. Tam öyle bir durum benim için şu anda. Ben böyle atlı askerimi birkaç yere doğru gönderdim ve orada açılan haritada karşıma çıkan düşünceler, farkındalıklar bunlar oldu. Farklı şeyler bulursam ya da öğrenirsem ya da bir şekilde keşfedersem yeniden paylaşmaya devam ederim. Şimdilik bu bölümü noktalıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diliyorum. Ve o vakte kadar da sizin sağlıkla ve mutlulukla kalmanızı diliyorum. O halde görüşmek üzere. Hoşça kalın.